İyi akşamlar efendim. 17 Mayıs 2024 Cuma saat 19. Now Ana Haber'desiniz. Ben Selçuk Tepeli. Bugünkü etiketimiz ne kaldı? Pek çok ilginç de mesaj var. Vakit oldukça paylaşacağım ama gündemin bir numaralı maddesine gelelim. Kobani davasında verilen cezalar siyasetin gündeminde, muhalefet hukuki değil siyasi diyor. İşte Kobani kararlarına tepkiler.
Selahattin Demirtaş'a ve Figen Yüksekdağ verilen cezalar kabul edilebilir bir tarafı yok. Bu dava bir siyasi dava.
12 Eylül, 12 Mart darbelerindeki yargılanmaların ruhu tekrar ortlanmıştır.
Bağımsız ve tarafsız yargımızın vermiş olduğu bir karar söz konusudur. İstinaf ve temyiz süreçleri vardır.
Eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'a 42 yıl, Figen Yüksekdağ 30 yıl 3 ay verilen cezalar, Kobani davası kararlarına muhalefet hukuki değil siyasi derken Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tarafsız yargımızın kararı dedi. İstinaf ve temyiz süreçlerine işaret etti. Yattıkları süre göz önünde bulundurulan isimler tahliye edildi.
Arkadaşlarımız özgürlüklerine kavuşamadılar. O nedenle hepimiz çok buruk bir durumdayız.
İddianame nasıl sarayda ve MHP genel merkezinde yazıldıysa bu kararda aynı odaklar tarafından yazılmıştır.
Selahattin Demirtaş'a ve Figen Yüksekdağ verilen cezalar hepsi birden neyle suçlanıyordu? Yasin Börü'nün katili olmak değil mi?
Yasin Börü'yü öldüren Selo değil miydi?
6-8 Ekim 2014 tarihinde sokak protestolarında Yasin Börü'nün de aralarında olduğu 37 kişinin hayatını kaybettiği olaylar Kobani iddianamesindeki en önemli suçlamalardan biriydi. Yargılamada tüm sanıklar beraat etti. Muhalefet iktidara siyaseten kullandınız diye seslendi.
Yani bu dava siyaseten ne kadar çok kullanıldı ve bugün geldiğimiz noktada işte Yasin Börü'nün katilleri dediklerine mahkeme Yasin Börü'nün ölümünden sorumlu olmadıklarını söyledi.
Türkiye'nin yargı erki bağımsız ve tarafsızdır. Hem içeride diğer erkler karşısında hukuk sistemimizin gerektirdiği şekilde hem de küresel emperyalizmin bütün odaklarına karşı ulusal duruşuyla, milli yargımızla ne kadar gurur duysak azdır.
Diyor ki milli yargımızla ne kadar gurur duysak az. Yargının bağımsız, tarafsız ve adil karakteri olmalı. Milli yargı mı olur?
Yargının üzerindeki elinizi çekin. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını görmezden gelmeyin. Anayasal hakları çiğnemeyin.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'un gurur duydum açıklaması, milli yargı çıkışı, gelen tepkiler. Gözler Cumhurbaşkanı'na çevrildi ama Erdoğan karara ilişkin yeni günde tek cümle kurmadı. Kobani davası kararı sonrası protestoların engellenmesi içinse 14 ilde eylem ve etkinlikler 4 gün boyunca yasaklandı. DEM Parti 3 ilde eylem kararı aldı. Adana ve Diyarbakır yasaklı iller arasında.
Şimdi Mehmet Uçum'un söylediği şey hukuk felsefesi açısından kesinlikle olmayacak şey. Zaten bu bakış açısı yüzünden bir türlü bu ülkede yargı var ama adalet var mı? İşte herkes bunu sorup duruyor. Adalet namına ne kaldı? Gelelim komutanların tahliyesine. Emekli generaller tahliye oldu.
Eşime, sizlere, dostlara kavuştuğum için mutluyum. Ama adalet bu değil. Son 15 yılımın yarısını hapishanede, yarısını da davalarla boğuşarak geçtik.
Eşimi, çocuklarımı ve özellikle torunumu gördüğüm için çok mutluyum.
Sağlık sorunları nedeniyle tahliye bekleyen emekli generallerin aileleriyle kavuşma, cezaevi önünde kucaklaşma anları. Cumhurbaşkanı Erdoğan af yetkisini kullandı. 28 Şubat hükümlüsü emekli generallerin cezaları kaldırıldı. 5 general tahliye edildi.
Çıktığımızda çok memnunuz. Bir sene geç de olsa. Umarım son olur bu tür olaylar, keyfi tutuklamalar.
Çok mutluyuz ama çok üzgünüz de.
85 yaşındaki Vural Avar da sağlık sorunlarını gerekçe göstererek tahliyesini istemişti. Aralık 2022'de tahliye beklerken hayatını kaybetti. Çevik bir ileri seviye demans olması nedeniyle 2 yıl önce tahliye edildi. 28 Şubat davasından hükümlü diğer generaller için de Adli Tıp Kurumu kocamışlık ve sürekli hastalık hali raporu vermişti. Bir yıl sonra Cumhurbaşkanı 5 generalin kalan cezalarını kaldırdı.
Bir aftan bahsediyor. Af söz konusu değil. Doğrudan doğruya anayasal bir görevi Cumhurbaşkanı tarafından geç olarak yerine getirilmesidir. Sağlığım yerinde demek için artık iş işten geçti.
Emekli generaller Çetin Doğan 84, Fevzi Türker'i 82, Yıldırım Türker 82, Cevat Temel Özkaynak 78, Erol Özkasnak 77 yaşında. Generallerin tahliyesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'la CHP lideri Özgür Özel'in 2 Mayıs'ta yaptığı görüşmede ele alınmıştı. Cumhurbaşkanının da gündeminde olduğu bilgisi verilmişti.
Türk Silahlı Kuvvetleri personeli tek bir telefon veya bir mektup bile göndermedi. Hiçbir şekilde bize sahip çıkmadı.
Emekli komutanların tahliyesi sonrası verdiği ilk mesajlar. Cezaevi önünde yaşanan duygusal anlar. Türkiye'nin gündeminde olan bir tartışma sonlanmış oldu.
Efendim, kıymetli izleyicilerimizden mesajlar. Bir izleyicimiz diyor ki ne kaldı umuttan başka? Umut fakirin ekmeği. Bunun, bu önerme üzerinden yürürsek umut konusunda doğrusu çok abartmamak gerektiği kanaatindeyim. Niye? Çünkü umut daima başkasından beklenen bir şeyi işaret eder gibi. Ya umutsuz olmak gerekiyorsa, şartlar öyleyse varsın öyle olalım. Canımız yanacaksa, acı çekilecekse varsın öyle olsun. Ama çareyi bir şekilde kendimizde arayalım. Patron sizsiniz dediğimi asla unutmayın ve muhakkak bulalım. Şimdi gelelim emniyetteki operasyona, Ayhan Bora Kaplan operasyonu. Tabii burada her şey birbirine karıştı. Yani devlet mi mafyaya operasyon yapıyor, mafya mı devlete operasyon yapıyor, her şey birbirine girdi. Kim kime operasyon yapıyor?
22 yıllık bir iktidar bir kez daha kendi düşmanını üretti ve onunla kavga ediyor. At iziyle it izinin birbirine karışma halinin 3. versiyonunu yaşıyoruz.
Suç örgütü Ayhan Bora Kaplan operasyonunun başındaki üst düzey emniyet müdürleri hakkında başlatılan soruşturma ve gözaltılar, emniyet içinde yeni yapılanma, hesaplaşma, darbe iddiaları, gözaltına alınan isimler hukuk dışına mı çıktı? Suç örgütü kendini aklamaya mı çalışıyor? Kaplan operasyonunda 2 numaralı şüpheli olan, sanıkken gizli tanık yapılan Serdar Sertçelik'in suçlamalarıyla başladı tartışma. Elektronik kelepçeli olmasına rağmen yurt dışına kaçan Serdar Sertçelik, operasyonu yürüten üst düzey emniyet mensuplarını, AK Partili bazı isimleri de soruşturmaya dahil etmek için kendisine baskı yapmakla suçlamıştı.
Öyle mi?
Gizli tanık Sertçelik'in kaçışına destek verdikleri iddia edilen 3 siville bir komiser de gözaltına alınmıştı. Kaçış planındaki ayrıntılar ortaya çıktı. Organize şubede görevli komiserin cep telefonu incelendi. Sertçelik'in kaçtığı gün telefonu son olarak İstanbul Şile'de sinyal verdi. Sınırda Sertçelik'i sivil başka bir ekibe teslim ettiği iddia edildi. 7 isimle birlikte gözaltında.
Gözaltına alınan sivil ya da resmi görevliler var. Soruşturmanın sonucunu hep birlikte göreceğiz.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç soruşturma sonucunu bekleyelim dedi ama siyasette emniyet içi yeni yapılanma tartışmaları sürüyor. CHP lideri Özgür Özel eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Bora Kaplan'la irtibatına dikkat çekti. 15 Temmuz'da TRT önüne Soylu'nun talimatıyla gitti diyerek.
Bu süreçte herkes birbirini suçlarken aslında gizli özne diyebileceklerimizden bir tanesi de Süleyman Soylu. Şimdi siz Süleyman Soylu'yu Yüce Divan'ın önüne çıkarmazsanız bu olayın zaten en önemli kısımlarından bir tanesi üstü kapalı kalır.
Bir sorumuz olabilir mi? Onun için sorumuz olabilir mi?
Hayır.
Onun için.
Soylu soruları dahi kabul etmiyor. Dikkat çeken bir detayı da gazeteci İsmail Saymaz yazdı. Emniyette Soylu'ya yakınlığıyla bilinen eski Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'ın hakkında da müfettiş incelemesi başlatıldığını.
Servet Bey neredesin ya? Ne buyurayım daha yani?
Mücadelemizi kimler engellemeye çalışıyorsa, kimler FETÖ'vari gizli tanık taktikleriyle kendi karanlık düzenlerinin hakim olmasını istiyorsa onların o düzenlerini de başlarına yıkıyoruz. Yıkmaya da devam edeceğiz.
Sayın Ali Yerlikaya da gelip bir sunum yaparsa, haklıyı haksızı ayırmaya katkı sağlayacak bir kamuoyu desteği isterse orada da destek veririm.
Özel, İçişleri Bakanı Yerlikaya'ya yaptığı çağrının aynısını Cumhurbaşkanı'na da yaptı. Sürecin şeffaf olması gerektiğini söyledi. Akıllardaki sorular yanıt beklerken gözler 20 Mayıs'ta görülecek Ayhan Bora Kaplan davasında.
Şimdi bakalım, tam olarak anlayınca size de anlatacağız tabii. Ama bu köprünün altından daha çok su geçeceği belli. Kurumların geldiği haldir bu. İçinde bulunduğumuz durumdur. Bu AK Parti iktidarının yıprattığı bir devlet mekanı, bir içtimai düzenin fotoğrafıdır. Evet, geldik o habere. O habere ve o araca. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş o aracı iade etti.
Tasarruf tedbirlerine istisnasız olarak tüm kamu idarelerimiz ve personeli uymak zorundadır.
Başkanlığımız hizmetinde kullanılan bir adet Audi A8 araç iade edilmiştir.
Tasarruf tedbirleri genelgesinin resmi gazetede yayınlanmasının sabahında Diyanet İşleri Başkanlığından gelen açıklama, tam da kamuda tasarruf konuşulurken Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, makam aracı olarak kiralanan, sert eleştirilere neden olan lüks aracın iade edildiğini duyurdu.
Kaç aracınız var acaba?
Kurban toplantısı için bugün buradayız.
Son dönemde vatandaşlarımızın tepkisine yol açan israf görüntülerinin de böylece önüne geçmeyi arzu ediyoruz.
Ali Erbaş'ın aylık 18 bin lira kiralama bedeli olan lüks aracı iade etmesi, Erdoğan'ın israf vurgusu, tasarruf tedbirleri genelgesi resmi gazetede yayımlandı ama pakette olmayanlar tepkisi sürüyor.
Kamu özel işbirliği projeleri 2026 sonunda toplam ödeme 34 milyar dolar olacak. Şakır şakır döviz üzerinden burada para ödüyoruz. Burada herhangi bir tasarruf var mı? Maalesef bunların hiçbirisini göremiyoruz.
O kadar sıradan bir genelge ki, tasarruf genelgesinde uzun uzun kimlerin cep telefonu kullanabileceği ayrıntılı olarak yazılmış.
Cep telefonları sadece Cumhurbaşkanı Yardımcısı, bakanlar, yüksek yargı organları başkanları, valiler, belediye başkanı, diğer idarelerde üst yönetici tarafından belirlenen makamlar için tahsis edilebilecektir.
Cep telefonunu kimler kullanacak detaylandırıldı ama tasarruf paketinde muhalefetin en çok eleştirdiği faiz harcama, vergi muafiyeti, döviz garantili otoyollar, köprülerde tasarruf yer almadı. Muhalefet, bütçeye asıl yük olan kalemler nerede diye sorarken tasarruf yine vatandaştan yapılıyor dedi.
Personel servisleri kaldırılıyor. Yine zulüm vatandaş. 2024 bütçesinde faiz ödemesi 1 trilyon 254 milyar lira. Bu faiz bütçesinde herhangi bir tasarruf olacak mı? Buralarda böyle bir şey yok.
Kimse bizden kul hakkının yenilmesine sessiz kalmamızı bekleyemez.
Bakan Mehmet Şimşek birkaç hafta önce 100 milyar liralık bir tasarruf öngörüyordu. 11 trilyon liralık bütçeye orantıladığımız zaman %1'lik bile bir tasarrufa denk gelmedi.
Kamu taşıtlarının yerli ve elektrikli taşıtlara dönüştürülmesi amacıyla kullanımdaki taşıtların tasfiye edilmesi kaydıyla kamu alım garantisi kapsamında elektrikli taşıt satın alınabilecektir.
Pakette yer alan elektrikli araç detayı da dikkat çekti. Kiralık araçlar sözleşme süreleri sonlanınca bir daha kiralanmayacak. Bakanlıklarda en fazla 3 araç makam hizmetlerinde kullanılabilecek. Kamuda personel servisleri kaldırılacak. Muhalefet paket çözüm olmaz diyor.
Bütçenin sorunlarını çözmez. Faiz bütçesinden kamu özel işbirliği projeleri üzerinden vergi alma şeklinde bir kısım mali disipline yönelik tedbirler alırsanız belki bir miktar sonuç alma imkanı olur.
Şimdi arkadaşlar, şu bizim itibar seli vardı. Arkadaşlar, onu şimdi birazdan isteyeceğim. Efendim, şimdi bakın, iyi haber yok mu diyorsunuz? Buyurun, iyi haber. İyi haber. Ve bunu desteklemek gerekir. Dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a samimiyetle teşekkür ederim. Şimdi Diyanet İşleri Başkanı'nın yaptığı bu davranışın Cumhurbaşkanlığı sarayından başlayarak herkese de örnek olması gerekir. Şimdi bakın, mesela ne dedik şimdi biz, bir sel dedik ya, bakın bu da israf seli. İsraf seli bu da. Ve yani bu da bir çeşit afet oradan bakıldığında. İtibardan tasarruf edilmez dedikleri itibar, çok yanlış kullandıkları ve çok yanlış anladıkları bir itibar. Bu itibardan tasarruf ettikçe gerçek itibarların artacağını görmeliler. Böyle teşekkür ediyoruz tekrar Ali Erbaş'a, örnek olması dileğiyle. Kinaye yok ha. Evet, devam ediyoruz şimdi. Yani neden bunları anlattık? Neden Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan başlayarak dedik? Çünkü ekonomistlerin hesabına göre Cumhurbaşkanlığının bir dakikada harcadığı para, dakikada 37 bin lira harcıyor saray, Cumhurbaşkanlığı sarayı. Arkadaşlar, şu bir daha gelsin ya, çok güzeldi. Şu paraları bir daha görelim. İzleyelim şimdi.
bu benim şahsi mülküm değil. Burası sizin, milletin. Temsilde asla israf olmaz.
Sadece Nisan ayında baktığımızda personel harcamalarının iki katı kadar sarayın kendi harcaması var.
Cumhurbaşkanlığı sarayının harcamaları tartışılıyor. Tasarruf paketinde yer almaması. Sarayın bir dakikalık harcaması 37.129 lira. Bir günde 53.466.000 lira. Hava kararınca da ışıkları sönmeyen sarayın gideri yıldan yıla artarak devam ederken ekonomist İnan Mutlu sarayın harcamalarını asgari ücretli ve en düşük emekli aylığıyla karşılaştırdı.
Cumhurbaşkanlığı bir dakikada 4 emekli maaşı, 2 asgari ücretli maaşı Nisan ayında tüketmiş oldu.
Saraya sormazlar. Bu tasarruf tedbirli senin kapına hiç uğramaz mı? Bu şatafattan hiç vazgeçmez misin?
Sarayın bir yıllık harcaması geçen yılın Nisan ayına göre 8 katına çıktı. Dakikalık giderleri neredeyse 4 emekli maaşı, 2 asgari ücretli çalışanın geliri kadar. Kamuda tasarruf tedbirleriyle ilgili genelge yayınlandı. Ama sarayda tasarruf neden yok soruları tartışması sürüyor. Muhalefette ekonomistler de tasarrufa önce saraydan başlanmalı diye ses yükseltiyor.
Kamuda personellere tahsis edilen lojmanlara ödenen rakama da baktığımızda Cumhurbaşkanlığı'nın kendi başına yaptığı harcama Nisan ayında bu rakamın 11 katına tekabül ediyor.
1000 odalı değil, 1150 küsür odası var. İtibardan tasarruf olmaz.
5,5 milyona yakın kamu çalışanına verilen hizmetin tutarının 2 katı kadar Cumhurbaşkanlığı'nın harcamasıyla karşı karşıyayız.
Sen bu harcamaları yapınca kamu nasıl tasarruf yapacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın itibardan tasarruf olmaz sözleri, muhalefetin rakamlarla tepkisi tartışma sürüyor.
Şimdi buradan bir yere geçeceğiz ama bir kıymetli izleyicimiz demiş ki Umut Fakir'in ekmeği evet ama onun da gramajı azaldı. geliyoruz onlara da. Ama şimdi bakın dakikada 37 bin lira harcanıyor. Saray harcıyor Cumhurbaşkanlığı Sarayı. Efendim bu da biziz. Dakikada 14 milyon 290 bin lira vergi ödüyoruz. Şu paralar bir daha uçar mı? Ya ne zor bir şey. İsteğe bağlı olmasın, paralar uçsun abi. Bakalım nasıl veriyormuşuz vergileri.
Adım attığınız yer zaten vergili. Vergisiz hiçbir şey yok. Şu bastığımız asfaltın vergisi bile bizden çıkıyor maalesef.
Elektrik faturası benim cebime geliyor 60 lira, 400 lira fatura ediyorum. Vergi. Başka bir şey yok.
Yakında aldığımız havaya da getirirler ekstra vergi. Onları da biz öderiz. Hiç sorun değil ki zaten.
Bütçe gelirlerinin %82'si 86 milyonun cebinden, yani ödediği vergilerden çıkıyor. Çalışan, emekli, esnaf 2024 yılında da bütçe için vergi ödemeye devam edecek. Dakikada 14 milyon 290 bin, saatte 857 milyon 400 bin, bir günde 20 milyar 577 milyon lira vergi verecek.
2024 yılı için benim ve şu anda beni çeken kameraman arkadaşımla Türkiye'de yaşayan tüm vatandaşların ödeyeceği toplam vergi 7 trilyon 407 milyar lira. Ama bu trilyonlarca lira bile bütçe açığını kapatmaya yetmeyecek.
Çünkü bütçe başlangıç hedefindeki açık tutarı 2.6 trilyon, faiz dışı açık ise 1.4 trilyonla son yılların en yüksek rakamıdır. Bu da mali disiplinin tamamen çığırından çıktığının bir göstergesidir.
Bu sistemde bu kapanmaz. Çünkü bir taraftan alıyor, bir taraftan veriyor.
Yüksek vergilerle de bütçe açığını kapatamayan hükümet kamuda tasarruf yoluna gitti. Ama vergi uzmanı Ozan Bingöl'ün hesabına göre kamuda yapılan tasarruf bütçe açığı yanında devede kulak bile kalmıyor.
Bir tarafta 2 yılda sadece yanlış politikaların sonucunda ödenen 1 trilyon 200 milyar, bir tarafta ise cilt masrafından, kırtasiye giderinden, servisten, kılık kıyafet yardımından tasarruf edilecek 100 milyar lira.
Paravra diyorum yani kamudaki bugün 100 milyar civarında bir tasarruf yapılıyorsa bunun bir anlamı yok. Şimşek ne demişti? Çerez parası.
Bunların hepsini toplasanız Türkiye'nin milli gelirinde, Türkiye'nin bütçesinde çerez parası değil, çerez.
Bir çerez parasına değmez. Asıl yapması gereken kamuda ihale alan o beşli çete grubunun ihalelerinin durdurulması. Bu yapıldığı takdirde çok daha büyük tasarruf yapılmış olur.
Yapılacak farklı önlemler var. Bunu ben öğretmeyeceğim büyüklerime. Herkes vergisini düzenli öderse zaten yapılması gereken başımızın üstünde yerleri var. Ama yapılması gereken vergileri bizlerden aldıkları kadar diğerlerinden de alsınlar lütfen.
Her bir dakikada 14 milyon liranın üzerinde vergi ödeyecek Türkiye. Bu yılda vergi yükünün altında ezilmeye devam edecek.
Bu acı tablo bize gösteriyor ki maalesef vatandaşları çok daha zor günler bekliyor.
Özellikle vergi veren dürüst vatandaşa daha çok biniyor bu yük maalesef ki. Ezildikçe eziliyoruz yani. Zaten kalmadık artık orta direk olarak, bittik yani.
Şimdi efendim, bu haber önemli. Bu arada tabii paralar nadiren uçuşuyor. Grafini yapmak bile zor yani. Parayı zor buluyoruz. Memlekette para yok, bizde de yok. Dolayısıyla uçurmak, grafini yapmak bile zor. Fakat bu önemli bir haber. Neden? İşte vatandaşlık bilincinin birinci adımı. Dakikada şu kadar vergi veriyoruz. Yani bu ülkenin bütçesini siz finanse ediyorsunuz. Biz finanse ediyoruz. Yani patron sizsiniz. Ve bu paraların nereye harcandığını kontrol ederseniz bu ülkede demokrasidir. Bu yüzden patron sizsiniz. Evet, devam edelim bakalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan da gençlere akıl vermiş. İstihdamda devlete çok yüklenmeyin. Devlete yüklenmek vahim bir hatadır demiş.
Genç işsizliğin yüksek seyrettiği bir ortamda özel sektörümüzün personel bulamamaktan şikayet etmesi ortada bir sorun olduğunu göstermektedir.
Özel sektörde zaten iş bulmak zor. Benim babamın özel sektörde işi var. Tekstil yapıyor mesela. Ya işçiden çok bir şey yok şu anda. İşçi bulamak diye bir şey yok.
Gençlere mesajını son işsizlik rakamları üzerinden verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. 2024'ün ilk 3 aylık döneminde %15,6 olan genç işsizliğe rağmen özel sektörde işçi bulunamadığını savundu. Devleti istihdam kapısı olarak görmeyin dedi. Ticarete atılın tavsiyesi verdi.
Siyasetten önce rızkını hem işçi olarak hem de ticaret yaparak kazanmış bir kardeşinizim. İstihdam kapısı olarak devlete yüklenilmesi vahim bir hatadır.
Memuriyet açısından bakarsak biraz daha sıkıntılı bir durum. Biraz daha garantidir ama tabii ki de maaşlar öyle istenilen gibi olmaz.
Gençlerimizin ticarete, sanata, spora, sanatkarlığa, memurluk dışında farklı alanlara yönelmesini her zaman tavsiye ettim.
Ticarete atılmak da zor çünkü sermaye gerekiyor.
Sermaye almadan hayır.
Sermaye bulabilir misiniz?
Bulamayız.
İşsizlik oranını Ocak-Mart döneminde %8,7 olarak açıkladı TÜİK. Genç işsizlik ise çok daha fazla, %15,6. Bir yanda atama bekleyen milyonlar, diğer yanda asgari ücret ve altında maaşlara çalışmak zorunda bırakılanlar var.
İş bulmak da zor. Asgari ücret veriyorlar ya da bir tık üstünü veriyorlar ama kimseye yettiğini düşünmüyorum ben.
İşsizlik büyük sorun. Üniversite mezunlarının hepsinin düşündüğü şey bu. Mutlu kalmaya çalışıyoruz ama çok bırakmıyorlar.
Özellikle üniversite mezunu gençler ya tecrübesiz diye işe alınmıyor ya da düşük maaşlarla karşı karşıya kalıyor. Girişimci olmak isteyenlerin önündeki engelse sermaye. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ticarete atılın tavsiyesi ise gençler için neredeyse hayal.
İmkan yok yani, sermayem yok. Babamdan kalan bir işim yok.
Ticaret yapabilir misiniz?
Yapamayız. Gelir kaynağımız yok. Kuramam ki. Sermaye lazım.
Şimdi sermaye lazım elbette bu ülkede. Ekonominin inşasında çok büyük bir problem var. O problemin zaten başlıca unsuru da inşaat sektörü. Bütün ekonominin bunun üstüne kurgulanmış olması. Neyse, şimdi o uzun hikayeye girmeyeceğim. Ama gençler ne aldı? Nasıl bir fayda sağlıyor acaba hükümet gençlere? Bugüne kadar ne yaptı? Şimdi ortada bir sorun olduğunun kanıtıdır dediği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, özel sektör çalışacak insan arıyor, gençlerse iş bulamıyor. Ortada bir sorun olduğunun kanıtıdır diyor. İşte hükümet bunun için var. Bunun için var. Neye ihtiyaç varsa orada istihdam ve insan kaynağı yaratmak. Planlama bu demek. Demek ki bu hükümet işini yapmıyor. Birinci işi bu. Ve kendisi söylüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor ki bu bir sorun olduğunun kanıtıdır. Evet, 22-23 senedir onu anlatmaya çalışıyoruz işte. Yani ezbere üniversite açmak, ezbere ekonomiyi ezbere kararlarla idare etmek falan değil. Öngörüde bulunabilmeli insanlar. Mesela sadece sermaye falan meselesi değil. Girdiler ticarete gençlere. Tavsiyeye uydu gençler. Girdiler ticarete. Esnafa geçen hafta daha %7,5'la kredi alan esnaf %17'ye çıktı. Kamu bankalarının faizi geçmişe yönelik arttırdılar. %110'dan fazla. Nasıl yapacaklar ticareti? Burası öngörülemez bir ülke. Yarın ne olacağını insan kestiremiyor. Ve en büyük sorun da bu işte. Evet. Ha, bir kıymetli izleyicimiz Ali Erbaş'ın aracı iade etmesi. Çok duygulandım, gözlerim doldu demiş. Biz samimiyiz ya, teşekkür ediyoruz, yapmayın öyle. Bir ucundan başladı. Evet. Ha, şimdi geldik başka bir meseleye. Bunu da dilimde tüy bitti, hep anlatmaya çalışıyorum. Şimdi ne kaldı? İşte milletimiz. Yani insanlarımız. Fakat kaldı mı gerçekten, kalacak mı? Doğurganlık hızı durma noktasında.
Doğurganlık hızı ülkede 2'nin altına düşmemedi. 2'nin altına düştüğü zaman ülke kendi nüfusunu yenileyemez. Bizim şu anda 1.51'e kadar düşmüş durumdayız.
Daha çok bilinçsizce oluyordu. Şu an hayat şartlarından dolayı insanlar daha bilinçli çocuk yapmaya çalışıyorlar.
2'nin altı alarm Türkiye'de doğurganlık hızı 1.51'e geriledi. 2001 yılından bu yana sürüyor düşüş grafiği. TÜİK'in açıkladığı istatistiklere göre hane halkı büyüklüğünde de düşüş var. Artık çok çocuklu ailelerin yerini tek çocuklu aileler almaya başladı.
Bu dönemlerde tek çocuk bence yeterli. Ekonomik açıdan hani bakım olsun, okul olsun, eğitim olsun.
Bir olur, garip olur, iki olur, rakip olur, üç olur, denge olur. Dört olur, bereket olur.
Niye yapsın ki? Geleceği var, ileride üniversitesi var. Köy çocuk yaptığı zaman nasıl sağlayacak onu?
Türkiye için 2050 yılı dip nokta olarak değerlendiriliyordu. Doğurganlık hızının en düşük hale geleceği dip nokta 2050, oran olarak da 1.6 düşünülüyordu, hesaplanıyordu. Biz 1.6'ya geçen yıl eriştik. Bu yıl onun da altına düştük. Neredeyse 27 yıl hatta önceye çektik. Gelecekte olan o doğurganlık hızının düşmesini.
TÜİK verilerine göre doğurganlık hızı tarihi dip seviyede. Çekirdek aileler artık daha da küçülüyor. Son yıllardaki bu sert düşüşün en büyük sebebi ise ekonomik kaygılar.
Ben kızımı mesela organik büyütmeye çalışıyorum. Bunların fiyatları bile ne çok bizi etkiliyor yani her şekilde. Mesela biz şimdi bir oyun grubundan geldik. Bir kere gönderiyorum. İkinciye nasıl olacak? Üçüncüye nasıl olacak?
Beş haneden birinde tek kişi yaşıyor. İşte artan kiralar, yükselen maliyetler tabii ki çocuk sahibi olmayı öteliyor.
Yalnız yaşayanların oranı %14,4'ten 19,7'ye çıktı TÜİK'e göre. Hane halkı büyüklüğü 2008'de 4 kişiydi. Şimdi 3,14.
Çocuk yetiştirmek maddi manevi olarak çok zor. Yetemiyorsun. O yüzden tek çocuk şu an ideal bence.
Niye ben en az 3 çocuk diyorum? Nüfusumuz çoğalmalı ki ekonominin bel kemiği insandır.
Sonuçta bir ekonomidir yani, bir çocuk sahibi olmak bugün bir ekonomi.
Şu anki aklım olsa herhalde birle kalırdım diye düşünüyorum.
Hani bir tane olsun, proje çocuk olsun gibi düşünüyorum.
İstanbul Üniversitesi Şehir Politikaları Merkezi Müdürü Profesör Doktor Murat Şeker'e göre doğurganlık hızının yükselmesi için politikalar geliştirilmesi şart.
Haydi doğurganlık hızını artıralım demek de olmuyor. Bunun için gerekli sosyal ve ekonomik koşulların kamu tarafından, kamu otoritesi tarafından sağlanması gerekiyor. Kadının istihdamdaki payının artırılması gerekiyor. Doğuracağı çocuğun gidebileceği makul kreşlerin olmasıyla olacaktır. Yani batılı ülkelere, İskandinav ülkelerine, Avrupa'daki ülkelere baktığımızda sosyal devlet anlayışını şemsiyesiyle ilişkili bir durum olduğunu görüyoruz.
Ekonomik şartlar, sosyal şartlar yani hiçbir şekilde anneleri destekleyici değil. Ondan dolayı doğurganlığın azalması gayet normal.
Şimdi bu dehşet verici bir şey. Sürekli bahsettiğim bir konu var. Yıllardır söylüyorum ve söylediğimde insanlar ya bu da çok bilimsel bir ifade filan diyenler de olmuştu. Demografik fırsat penceresi. Türkiye'nin genç bir ülke olduğu söyleniyor ya. Değil. Doğru değil bu. Ve en dramatik yaşlanma süreçlerinden birini yaşamaya başladık. Türkiye resmi olarak dünyanın en yaşlı insanların yaşadığı ülkeler arasına girdi, biliyor musunuz? 1.51 doğurganlık hızı bittiğimiz anlamına geliyor. Kemal Tahir'in ifadesiyle ey Türk milleti elden gidiyorsun. Ama niye? Hayat zor. Öngörülebilir değil. Efendim işte niye 3 çocuk söyleniyor? Tamam da nasıl olacak peki? Nasıl olacak? İnsanları şu zorluklarda, şu ekonomi şartlarında üremekten soğuttunuz ya. Bunun farkında değil misiniz ya? Ya AK Parti iktidarı dönemi Türkiye Cumhuriyeti ve hatta bizim milletimizin tarihindeki en sert doğum kontrol dönemine dönüştü. Evet. Gelelim. Ha bakın şimdi. Göremiyorsunuz önünüzü. Bir de güvende misiniz? Buyurun. Bir delikanlı geldi, birisi öldürdü. Dünya kadar sabıkası var. Bırakıldı. Bakın buyuruldu. İşte çocuk yapıyorlar insanlar. Sonra sonuç bu. Bu durumda bunun gibi çok kaygılı insan var. Kuryeler ata için adalet arıyor.
Var dedim, yarısını sevdim.
40 yıllık resmi üniforma, asker kıyafeti giymişliğim var. 25 bin üzerinde asker geçti elimde. Ve bunu başardım. Bir askerimin burnu kanamadı. Ama ben kendi çocuğumu koruyamam.
Bize sipariş verdiğiniz zaman, bizi beklediğiniz zaman telefondan değil, kalkın camdan, pencereden, balkondan bakın. Bugün o kardeşimizin başına gelen şey yarın bizim başımıza da gelebilir. Biz ölmek istemiyoruz.
Tedirgin ve can güvenliği endişesi içinde kuryeler. Balıkesir'de sokak ortasında bıçaklı saldırıda canından olan Ata Emre Akman için iş bırakıp eylem yaptılar. Soruşturma sürerken 6 suçtan sabıkalı olan bıçaklı saldırgan E.Ö.'nün babası Orhan Özdemir de cinayetin azmettiricisi olarak tutuklanıp cezaevine gönderildi.
Türkiye adalet sisteminin kademeli olarak yetiştirdiği bir katildir bu. Bir canidir, canavardır.
20 yaşındaki Ata Emre Akman, Balıkesir Üniversitesi öğrencisiydi. Harçlığını çıkarmak için kurye olarak işe başlamıştı. Son siparişini teslim edip motosikletine binecekken 6 suçtan sabıkalı EÖ tarafından 25 yerinden bıçaklanarak hayattan koparıldı. Türkiye'ye yasa boğan cinayet sonrası saldırganın babası Orhan Özdemir'in de cinayet suçundan 10 yıldır cezaevinde olduğu, tanınan izin hakkıyla Buca cezaevinden çıkıp Balıkesir'e geldiği, üniversiteli gencin sipariş bıraktığı apartmandaysa 12 yıl önce ayrıldığı imam nikahlı eski eşi Sultan Durmaz'ın oturduğu ortaya çıktı. Durmaz katilin babası tarafından 12 yıldır ölümle tehdit edildiğini anlattı.
Sesimi duysunlar artık. Yani ben bu adam tarafından bıçaklandım. Bu adam tarafından kurşunlandım. Annem babamın evini kurşunladı.
Sultan Durmaz'ın da ifadesiyle baba Orhan Özdemir de cinayetin azmettiricisi olarak tutuklandı. Özdemir ve oğlunun ifadeleri de ortaya çıktı.
Babamın imam nikahlı eşi Sultan Durmaz'ın nereden tanıdığını sordum. Bunun üzerine bıçakladım.
Sarhoştum. O gün uyuyakaldım. Olayla ilgim yok.
Baba oğul çok geç olsa da cezaevinde, ancak biricik evlatlarını kaybeden öğretim görevlisi anne ve emekli albay babanın acısı dinmiyor. Kuryeler de İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde Ata Emre Akman için eylem yaptı.
Kuryeler ekmek parası kazandıkları motosikletleriyle Bağcılar meydanda toplandı. Balıkesir'de bıçaklı saldırıda öldürülen üniversiteli Ata Emre Akman için adalet arıyorlar.
Bizim çalışmış olduğumuz iş dalı hala daha yüksek tehlikeli işler statüsüne alınmış değil.
Zorlu meslekleri için güvence isteyen kuryeler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na seslendi.
Bize ses verin, bize kulak verin. Biz çalışırken ölüyoruz.
Şimdi başka mesele. Ev sahipleri ayrı dertli. Tek evi olan, oradan geçinen ya da neyse çıkmayan, suistimal eden kiracılar da var. Kiracılar apayrı dertli. Çünkü kiracılarla ev sahipleri karşı karşıya ve yalnızlar. Hükümet o işi de yönetememiş durumda. Adliyeler de tıkandı neredeyse. Adana'da Ayşe Yüce ev sahibi kiraya %300 zam isteyince çocuklarıyla sokakta kaldı.
Oğlum aradı. Dedi anne evimizi dışarıya atıyorlar dedi. Ben bir gün bile süre istedim. Hani bana bir gün süre verin, en azından bir haberim olsun, eşyalarım dışarıda kalmasın, sokakta kalmasın diye. O bir gün süreyi bile vermediler. Biz dün geceyi o yağmurlu havada eşyalarımızla birlikte sokakta geçirdik.
Bir gün bile süre vermedi ev sahibi. İddiaya göre hem kiraya %300'den fazla zam yaptı, hem de mevcut kiranın iki katını yatırmasına rağmen kiracısını eşyalarıyla birlikte sokağa attı. İki çocuğuyla sokakta kalan Ayşe Yüce yaşadıklarına isyan etti.
Hangi vicdan kabul eder? Kim ödeyebilir bunu? Hani 18 binken 75 bin ben nasıl ödeyeyim?
Adana Seyhan'da kirada oturduğu evin ev sahibi değişince kiracı Ayşe Yüce'nin de kabusu başladı. Yıllık 18 bin, aylıkta 1500 liraydı kirası. Yeni ev sahibi yıllık kirayı 75 bin liraya, yani aylık 6250 liraya çıkardı. Bu ciddi artış zorlukla geçinen Yüce ailesinin bütçesini aştı. Taraflar mahkemelik oldu.
Önce anlaştık, parayı hesabına attım. Zam gelince benim hesabıma parayı geri gönderdi. Ben de geri gönderdim. Bu şekilde 10 defa ben geri gönderdim.
Ayşe Yüce ödediği kiranın iki katını ev sahibinin hesabına yatırmaya devam etse de sorunlar bitmedi.
Elektriğinizi keserim, suyunuzu keserim diye. Bunları da yaptı. Elektriksiz susuz bıraktı ilk önce. Ben tekrar gittim, savcılık kararıyla açtırdım. Mahkemeye verdim. Mahkeme beni haklı buldu. Bana IBAN açtı. 18 bin yatırmamı söyledi. Ben 35 bin yatırdım. Böyle olduğu halde yine bana tahliye kararı çıkmış.
Tahliye kararının ardından evden eşyaları çıkarttı ev sahibi. Üstelik tüm bunlar Ayşe Yüce işte, çocukları evdeyken yaşandı. Çaresiz kadın iki çocuğuyla sokak ortasındaki birkaç parça eşyasıyla kala kaldı.
Ev bulup taşınmayı istiyorum, ev arıyorum. Hani insanlar da zaten ev aradığını, eşyalarında olmadığını duyunca zaten daha fazla kirayı arttırıyor. Şu anda ne yapacağımı bilmiyorum. Yani sokakta kaldık.
Evet. Milletçe oraya doğru gidiyoruz zaten, sokakta kalmaya. Bir kıymetli izleyicimiz diyor ki, Türkiye'ye sığınma başvurusu yapabilir miyim Türk vatandaşı olarak? Çünkü öyle yapıldığında daha iyi şartlarda daha fazla üreyebiliyorlar diyor. Nüktedan bir izleyicimiz. Efendim şimdi gelelim Avrupa oyunlarında nasıl İstanbul tek başına?
İstanbul Avrupa'daki her sporcu için büyük ve ilham verici bir sahne. 2027'de bu sahneyi Avrupa oyunları için güzel İstanbul'da kuracağız ve tüm dünyaya ilham vereceğiz.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Roma'da imzayı attı. 2027 Avrupa oyunlarının İstanbul'da yapılması için protokol tamamlandı. Başta mega kent olmak üzere Türkiye'nin tanıtımı için bu çok önemli imza atılırken organizasyonda hükümetten, Spor Bakanlığından bir isim yoktu. Bu eksiklik İmamoğlu'na da soruldu.
Sürece milli bir mesele olarak bakarız ve birlikte hareket ederiz. Attığımız her adımı hem yazılı hem sözlü olarak bakanlığa ve ilgili kurumlara, federasyonlara bildirdiğimizi ve bu işbirliğiyle beraber çok güçlü olacağını bugüne kadar bakanlığa ve diğer yetkililere aktardık.
2027 Avrupa oyunlarının İstanbul'da yapılacağının müjdesini Ekrem İmamoğlu seçim öncesi duyurmuştu. Protokolü imzalamak üzere İtalya'nın başkenti Roma'ya gitti. İmza töreni öncesi yüzler gülüyordu. İmamoğlu karşılaştığı Türk öğrencilerle sohbet etti, onları imza törenine davet etti.
Harikasınız.
Öğrenciyiz biz de burada.
Ne güzel, mutlu olduk valla. Bir ne güzel sürprize. Her şey yolunda.
Çok teşekkürler.
İzleyiniz var mı? Yapmamı istediniz.
İmza töreni için Türkiye'den giden heyette Spor Bakanlığından yetkili bir isim yoktu. Sivil ve bağımsız bir oluşum olan Milli Olimpiyat Komitesi Başkan Yardımcısı, Beşiktaş Kulübü Başkanı ve gazeteciler vardı heyette. 2027 Avrupa Oyunları'nın organizasyonu için henüz Spor Bakanlığından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne dönüş yapılmasa da İmamoğlu Avrupa'da renk vermedi. Bakanlığa birlik beraberlik çağrısında bulundu.
Çok güçlü bir Avrupa Oyunları'nı bütünlükçü bir biçimde belediye başkanlığımız, Milli Olimpiyat Komitesi, bakanlığımız ve ülkemizin diğer kurum kuruluşlarıyla gerçekleştireceğimizden kimsenin endişesi olmasın.
2027 Avrupa Oyunları kıtanın en büyük spor organizasyonu, gerçekleştiğinde İstanbul'a milyonlarca spor meraklısı akın edecek. Ekrem İmamoğlu bütçe ve altyapı sorunu olmadığının da altını çizdi.
İstanbul halkının konukseverliğinin başka hiçbir şehre benzemediğini, İstanbul 2027 için tribünlerde yerinizi aldığınızda hep birlikte göreceksiniz. İstanbul'da buluşmak üzere sizleri heyecanla bekliyoruz. Sağ olun, var olun.
Grazie. Se una parola che mi è particolarmente cara. Comunicazione. E qui? Şimdi hemen şeyi de söyleyeyim. Biz dünya ile iletişim kurmayı unuttuk. Benim çok önemsediğim bir şey, herkesin de önemsemesi lazım. Dünya bizi özledi. Bu girişimler, bu temaslar iyidir. İyidir. Her şey için iyidir. Turizm için iyidir. Sanat için iyidir. Ticaret için iyidir. Dolayısıyla çok önemli bulduğum bir kelime, bir kavram, bir şey, iletişim. Dünya bizi özledi. Unutmayın bunu. Ha öyle mi? Tabii ona bakacağız. Şimdi neredeyiz? Hangi haberdeyiz? Karavan. Ev fiyatına karavan.
Otel fiyatları çok uçuk olduğu için insanlar bunu tercih ediyorlar.
Siz tercih eder misiniz?
Ederim tabii ki de.
Otellerin yüksek olması, yani insanlar artık tatile gidemeyecek duruma geldiler.
Çok ilgi var. Herkesin ekonomisine göre karavan mevcut.
Otel fiyatları cep yakınca karavana da ilgi her geçen gün artıyor. Bir kere alırım tatilimi karavanımda yaparım diyenler bütçelerine göre karavan peşinde. Karavan severler Türkiye'nin en büyük açık hava karavan fuarında Çorlu'da bir araya geldi.
Var mı niyetiniz?
Yok da olur gibi oldu burayı gezince. Eşim az önce mesela şey dedi, 5-6 yıllık tatil paramıza bir tane alabiliriz dedi.
4 kişilik ortalama bir aile için aşağı yukarı 70-75 bin liradan başlıyor. 4 gece. 5-6 yılda parası çıkıyor. O yüzden mantıklı.
Tatil fiyatları çok yüksek. Otel fiyatları zaten işçi sınıfının karşılayabileceği gibi değil.
Tatil ve otel fiyatlarındaki artış karavana olan ilgiyi de her geçen gün katlıyor. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde açık havada düzenlenen karavan fuarına da ilgi çok büyük.
Karavan turizmi kesinlikle artıyor.
5 yıldızlı bir otelde ya da tatil köyünde tatil yapmak sadece dar gelirliği değil üst gelir grubunu bile zorluyor. Çünkü tatilin faturası geçen yıla göre çok ağır. Durum böyle olunca karavanlara ilgi en yüksek seviyeye çıktı. Çekme karavanlar 220 bin liradan başlıyor, 750 bin liraya kadar çıkıyor. Motokaravanlardaysa fiyat 2 milyonla 5 milyon lira arasında değişiyor. Fuarın en gözde karavanlarından içinde yok yok. Çamaşır makinesi var, bulaşık makinesi var, tuvaleti ve banyosu ayrı. Ve rahat bir şekilde 6 kişi bu karavanda konaklayabiliyor. Ve tüm enerjisini de bu karavan güneşten sağlıyor. Fiyatı ise 5 milyon lira.
Bunu alacak müşteri daha çok fiyatına bakmıyor, kaliteye ve donanıma bakıyor.
Sattınız mı?
Evet. Biraz önce bir tane sattık.
İnsanlardan uzaklaşmak istiyorum. Hem bakmaya hem fiyatlara bir bakalım dedim. Yani şu karavan gerçekten ideal bir karavan yani.
Fiyatı 5 milyon lira.
Evet. Kimde bulunacak bilmiyorum yani.
Üretim maliyetleri karavan fiyatlarını da etkiliyor. Örneğin bu çekme karavan geçen yıl fiyatı 300 bin lira civarındaydı. Şimdi ise 600 bin liraya satılıyor.
Karavanın içindeki bütün ürünler Avrupa malzeme ve bunların hepsi dövizle geliyor. Döviz malum geçen sene 20-22 lirayken bu sene 35 lira.
Karavanımız şu an bize yetiyor. Gönül ister tabii daha güzel karavanlar olsun. Bunlar tamamen duygusal.
Tekirdağ Çorlu'da düzenlenen karavan fuarı hafta sonu da devam edecek.
Bulgaristan'dan gelen var, Yunanistan'dan gelen var. İstanbul'dan, İzmir'den gelen bile var buraya şu anda. Çünkü Türkiye'nin en büyük açık alan fuarı burası.
Evet efendim, şimdi bir de tır kazasına bakalım. Köprüde asılı kaldı.
Köprüde kamyonetle çarpışan tır sürücüsü kontrolü kaybetti. Korkulukları parçalayan tır onlarca metre yüksekte asılı kaldı. Mucize kurtuluşun görüntüleri Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan kazada kaydedildi. Tır köprüde sol şeritte ilerliyordu. Bu sırada karşı yönde bir otomobil sağ şeritte durmuştu. Kamyonet sürücüsü duran aracı son anda fark etti. Çarpmamak için direksiyonu kırınca tıra çarptı. Tırı kullanan genç kadın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Tır korkuluklara yönelip çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle korkuluklar yıkıldı. Enkaz parçaları nehre düşerken tır 30 metre yüksekte asılı kaldı. Kabinde mahsur kalan şoför bir saat süren çalışma sonunda kurtarıldı. Mart ayındaki kazanın görüntüleri ilk kez kamyonet sürücüsünün 5 ayrı suçtan yargılandığı davada gösterildi. Kaza sırasında ehliyetinin askıda olduğu ortaya çıkan sürücü kendini savundu. Bu her gün olan bir trafik kazası dedi.
Efendim bu akşam orta sayfa akşamı. bizden sonraki diziden hemen sonra. Kaçırmayın derim. Çok önemli gündem maddeleri var. Önemli gelişmeler var biliyorsunuz. Ayrıca Erkan Yolaç'a Allah'tan rahmet dileriz. Bir dakika bölümünde cenaze ile ilgili detaylardan bahsedeceğim. Ve bir de Nabi Divanı'ndan çok güzel satırlar var bir dakika bölümünde. Şimdi bir ara, bir dakikada buluşmak üzere. Efendim Erkan Yolaç'ı kaybettik. Erkan Yolaç için Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Erkan Yolaç'ın cenazesi 19 Mayıs Pazar günü Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak. Öğle namazını müteakip kaldırılacak. Bizden sonra Nabi'yi, Nabi'den İncil'leri pazartesiye bıraktık. Vakit kalmadı. Bizden sonra Gaddar var. Yeni bölümüyle Orta Sayfa akşamı unutmayın. Gülbin Tosun'a kolaylıklar. İyi akşamlar. Ezilir yerler için.